Ayrım 31.
Sayfa 296. Kurt çömeldi, dişleri birbirine çarptı, sonra gene kalktı, ileri doğru koştu. Onu bir boy uzaktan izleyen ama ona yaklaşmayan köpekler peşinden koşuyorlardı. Nikolay kaçacak ama bu olanaksız bir şey diye düşünüyor, kısık sesle bağırmayı sürdürüyordu. Gözleriyle tek umudu olan yaşlı köpeğini arayarak "Karay, aport!" diye bağırıyordu. Karay, gözlerini kurda dikmiş, yaşlı bedeni var gücüyle gerilmiş, hantal hantal kurdun bulunduğu yöne, yolunu kesercesine koşuyordu. Ama kurdun koşuş hızıyla köpeğin ağır koşusu arasındaki ayrımdan belliydi ki, Karay'ın yaptığı hesap yanlıştı. Nikolay artık kurdun iyice yaklaştığı, içine dalınca da kesinlikle yiteceği ormanı biraz ileride önünde görüyordu. Önlerde atlarla hemen hemen tam karşıdan gelen bir avcı belirdi. Henüz bir umut vardı. Nikolay'ın tanımadığı yabancı sürüden olan kızıl tüylü, uzun bedenli bir köpek kurdun üzerine önünden atıldı. Neredeyse onu yere düşürecekti. Kurt kendisinden beklenmeyecek bir çeviklikle birden art ayaklarının üzerine kalktı, kızıl tüylü köpeğe karşı saldırıya geçerek ona diş geçirdi. Köpek kanlar içinde, karnının bir yanı deşilmiş olarak, kulakları çınlatırcasına uluya uluya başını yere vurdu. Nikolay ağlar gibi, "Karayuşka, hadi yavrum!" diye bağırıyordu. Yaşlı köpek ortaya çıkan yeni durumdan yararlanarak, butlarında tutam tutam sallanan tüylerle kurdun yolunu kesmiş, ona 5 adım kadar yaklaşmıştı. Kurt tehlikeyi seziyormuş gibi Karay'a yan yan baktı. Kuyruğunu ayaklarının arasına, karnının altına doğru iyice saklayarak hızlandı. Ama bu sırada Nikolay Karay'a bir şeyler olduğunu görüyordu. Karay birden kendini kurdun sırtında buldu. Onunla beraber teker teker önlerinde bulunan bir hendeğe yuvarlandı. Hendeğin içinde kurtla boğazlaşan köpeklere, onların arasında kimi vakit görünen ağarmış tüylerin, gergin arka ayağını ve soluğu tıkanarak uzattığı kulakları kısılmış, korku içindeki başını, Karay hayvanı boğazından yakalamıştı. Gördüğü an Nikolay'ın yaşamındaki en mutlu andı. Atından inip kurda kılıcını saplamak için eğerin kayışını kavradığı sırada, o köpek yığınının içinden önce kurdun başı göründü, sonra ön ayaklarıyla hendeğin bir yanına bastı. Kurt dişlerini birbirine çarptı. Karay artık boğazını bırakmıştı. Arka ayaklarını da hendekten çıkarıp sıçradı. Kuyruğunu kıstırarak gene köpeklerden ayrıldı, ileri doğru fırladı. Karay tüyleri diken diken olmuş, bedeni yer yer ezilmiş ya da yaralanmış durumda çıktı hendekten. Nikolay umutsuzluk içinde, "Tanrım, bana bunu mu reva gördün?" diye bağırdı. Amcanın adamlarından bir avcı öbür yandan kurdun yolunu kesmek için 4 nala gidiyordu. Onun köpekleri kurdu gene durdurdular, gene çevresini sardılar. Nikolay, seyisi, amca ve amcanın avdaki yardımcısı hepsi kurdun çevresinde dönüyor. Ülülülü diye çığlıklar atarak kurt kıçının üstüne çöktükçe atlarından inmeye hazırlanıyorlar. Canavar silkinip kurtulabileceği ormana yaklaştıkça gene ileri doğru atılıyorlardı. Danilo daha kovalamanın başladığı sırada ülülülü seslerini işitince ormanın ucuna fırlamıştı. Karay'ın kurdu nasıl kavradığını görünce işin artık bittiği kanısına vararak atını durdurmamıştı. Ama avcılar inmeyip de kurt silkinip kaçınca Danilo kır atını kurda değil, tıpkı Karay gibi canavarın yolunu kesmek için ormana doğru sürdü. Bu yönü tutturduğu için amcanın köpekleri ikinci kez kurdu durdurdukları vakit hayvana 4 nala yaklaşabildi. Danilo hiç ses çıkarmadan kınından çıkardığı kılıcını sol elinde tutuyor, sağ eliyle kırbacını harman döver gibi savurarak 4 nala gidiyordu. Nikolay kırat güçlükle soluk alarak soluya soluya ta yanından geçinceye kadar Danilo'nun ormandan çıkıp geldiğini ne görmüş ne de işitmişti. Attan inişini de Danilo'nun artık köpeklerin ortasında kurdun sırtında yattığını, onu kulaklarından yakalamaya çalıştığını da göremedi. Avcılar için de her şeyin bittiği belliydi artık. Hayvan korku içinde kulaklarını kısarak doğrulmaya çalışıyordu ama ona her yandan yapışan köpekler doğrulmasına olanak tanımadılar. Danilo hafifçe doğruldu, düşüyormuş gibi bir devinim yaptı ve bedenin bütün ağırlığıyla sanki dinlenmek için yatıyormuş gibi kurdun üzerine yattı, onu kulaklarından yakaladı. Nikolay kılıcını hayvana saplamak istiyordu ama Danilo, "Gereği yok, bağlarız onu," diye fısıldadı. Sonra duruşunu değiştirerek ayağıyla kurdun boynuna bastı. Canavarın ağzına bir sopa soktular, boynuna tasma geçirir gibi ip geçirdiler, ayaklarını bağladılar ve Danilo onu iki kez bir yandan öbür yana devirdi. Mutlu, yorgunluktan bitkin yüzlerle canlı, kocaman kurdu ikide bir irkilen ve soluyan atın üzerine yüklediler. Havlayıp duran köpeklerle birlikte hayvanı herkesin toplanacağı yere götürdüler. Av köpekleri, iki genç kurt, tazılar da üç kurt yakalamışlardı. Avcılar avlarıyla birlikte başlarından geçeni anlata anlata bir yere toplanıyor ve ağzında sopa bulunan kocaman başını sarkıtmış, cam gibi donuk gözlerle çevresindeki bu köpek ve insan yığınına bakan koca kurdu seyretmeye yöneliyorlardı. Ona dokundukları zaman hayvan bağlı arka ayaklarını birden kasıp geriyor, herkese yaban, aldırmaz gözlerle bakıyordu. Kont Ilya Andreyiç de yaklaştı, kurda dokundu. "Oo, amma da güçlü şeymiş," dedi. Yanında duran Danilo'ya, "Güçlü hayvan değil mi ha?" diye sordu. Danilo çabucak başından kalpağını çıkardı, "Güçlü efendim," diye yanıt verdi. Kont dalgınlığa gelip kurdu kaçırdığında Danilo ile çatışmasını anımsadı. "Sen de amma öfkeliymişsin oğlum," dedi. Danilo hiçbir şey söylemedi, çocuk gibi uysal, utangaç bir tavırla tatlı tatlı gülümsedi yalnızca. 6. Yaşlı kont eve gitti. Natasha ile Petya da çok geçmeden geleceklerine söz verip avcılarla kaldılar. Vakit erken olduğu için avcılar daha ileri gitmişlerdi. Nitekim av köpeklerini körpe ağaçların bulunduğu bir koruyla örtülü dere yatağına kadar saldılar öğle vakti. Nikolay ekini toplanmış tarlanın ortasında duruyor ve oradan bütün avcıları görüyordu. Nikolay'ın karşısında iyice yeşillenmiş buğdaylar vardı. Avcılardan biri orada fındık dallarının göründüğü bir çukurun içinde duruyordu. Av köpeklerini henüz salmışlardı. Nikolay iyi tanıdığı bir köpeğin, Volterna'nın arada bir işitilen tiz bir sesle av kovaladığını duyuyordu. Çok geçmeden öbür köpekler de ona katıldılar. Kimi vakit susuyor, kimi vakitte gene av koklamaya başlıyordu. Bir an sonra ormanın içinden bir tilkinin kovalanmakta olduğunu bildiren bir ses duyuldu ve bütün sürü birleşerek açık araziden yeşile bürünmüş buğdaylara doğru gidip uzaklaştı Nikolay'dan. Delikanlı başlarında kırmızı külahlarıyla funda kaplı dere yatağının kıyısında atlarını dört nala sürerek giden köpek sürücülerini ve dahası köpekleri görüyor, onları gözlüyor, bir yandan da karşıda yeşillenmiş buğdayların arasından doğru tilkinin ortaya çıkmasını bekliyordu. Çukurun içinde duran avcı birden davrandı ve köpekleri saldı. Nikolay yeşillenmiş buğdayların üzerinden doğru koşan kızıl renkli, bodur, tuhaf biçimli bir tilki gördü. Köpekler hemen tilkinin peşine düşmüşlerdi. İşte yaklaşıyorlardı. Tilki ortalarında dönüp duruyordu. Gittikçe daha sıkı dönüyor, kabarık tüylü kuyruğunu kendi çevresinde dalgalandırıp duruyordu. Avcılardan birinin beyaz köpeği birdenbire, hemen onun ardından da siyah renkli köpek tilkinin çevresinde kıçlarını dışarıya doğru çevirip bir yıldız biçiminde durdular. Durdukları yerde ikisi de hafifçe sallanıyordu ve iki avcı dört nala köpeklere yaklaştı. Söz konusu avcılar biri kırmızı şapkalı, öbürü yeşil kaftanlı yabancılardı. Bu da nesi diye düşündü Nikolay. Bu avcılar da nereden çıktı böyle durup dururken? Amcamın adamlarından değil bunlar. Avcılar tilkiyi köpeklerden kurtarıp bir anda işini bitirmişti. Hayvanı terkiye almadan oldukları yerde uzun bir süre durdurlar. Çıkıntılı eğeri, yularları üzerlerinde olan atları yanlarında duruyor, köpekleri de yerde yatıyordu. Avcılar kollarını sallayarak tilkinin ölüsüyle uğraşıyor, bir şeyler yapıyordu. O sıra boynuzdan yapılma bir borunun sesi duyuldu. Önceden kararlaştırılmış olduğu biçimde kavga çıktığını belirten bir sesti bu. Nikolay'ın seyisi durumu açıkladı. İlaginlerin adamı bu. Bizim Ivan'la dalaşıyorlar. Nikolay kız kardeşiyle Petya'yı yanına çağırması için at bakıcısını gönderdi. Sonra da atını rahvan sürerek av kovalayıcılarının köpekleri bir araya topladıkları yere doğru gitti. Aynı anda birkaç avcı dört nala kavga yerine doğru uzaklaştılar. Nikolay atından indi. Oraya gelmiş olan Natasha ile Petya'yı yanına alıp tazıların beklediği yerin hemen yanında durdu. Kavganın nasıl biteceğini görmek istiyordu. Kavga eden avcı tilkiyi terkisine almış olarak ormanın en ucundan gelip Nikolay'a yaklaştı. Ta ilerideyken kalpağını çıkarmıştı adam. Saygılı bir tavırla konuşmaya hazırlanmıştı. Ama benzi sapsarıydı, yüzünde belirgin bir öfke dalgalanıyordu. Üstelik bir gözü şişmişti. Ama anlaşılan bunun ayırdında değildi henüz. Nikolay sordu. Ne oldu orada aranızda? Bizim tazıların kovaladığı avı kapıp almak olur mu beyim? Hayvanı yakalayan benim bozkancık zaten. Öbürü de tutmuş, bunu bile bile sahipleniyor. Aklınca tilkiyi alacak, zor alırdı. Benim o, ille de ver diye tutturmuştu. Hala kavga ettiği adamla konuştuğu sanısında olan avcı, burada kılıcını göstererek bağırdı. Bunu ister misin bunu? Nikolay avcıyla hiç konuşmadan beklemelerini söyledi Natasha ile Petya'ya. Sonra da İlaginlerin ona karşı çıkan avcılarının bulunduğu yöne doğru yürüdü. Anlaşmazlıkta karşısındakini alt eden avcı öbür avcıların arasına dalmış ve çevresini almış olup da kendisine hak veren meraklılara neler yaptığını ballandıra ballandıra anlatmaya koyulmuştu. İşin aslı şuydu. İlagin Rostovlarla dargın ve mahkemelikti. Çoğu zaman da onların avlandıkları yerlerde avlanıyordu. Şimdi de bayağı inat olsun diye atını ağaçlığa doğru sürmesini buyurmuştu adamına. Yani başkalarının av köpeklerinin kovaladığı avı ellerinden almalarına izin vermişti. Nikolay İlagin'i hiç görmemişti. Ama bütün duygu ve yargılarında olduğu gibi enine boyuna düşünüp tartmadan yalnız bu çiftlik sahibinin azgınlığı ve uçuk davranışları üzerine söylentiler yüzünden ondan müthiş nefret ediyordu. Onu en büyük düşmanı sayıyordu. Şimdi de kırbacını elinde sımsıkı tutmuş, düşmanına karşı en amansız ve en geri dönülmez biçimde davranmaya hazır bir durumda öfkeyle gidiyordu. Nikolay ormanın aşağıya doğru uzandığı yerin dışına çıkınca çok güzel bir siyah ata binmiş, başına kunduz derisinden bir kasket geçirmiş, şişman bir bayın yanında iki at bakıcısıyla birlikte ona doğru gelmekte olduğunu gördü. Ve karşısında kendisine düşman olan birini değil, tam tersine nazik ve onunla tanışmak isteyen bir adam buldu. Gerçekten de İlagin Rostov'a yaklaşınca kunduz derisinden kasketini çıkarıp selam vererek olup bitenlere son derece üzüldüğünü ve yabancı köpeklerin kovaladığı bir avı kapmak kendini bilmezliğini gösteren avcının hemen cezalandırılmasını buyurduğunu söyledi. Sonra da bundan böyle dostluk içinde yaşamalarını istediğini söylediği ve kendisinin av bölgelerinden de rahatça yararlanmasını önerdi Nikolay'a. Natasha ağabeyinin çok kötü bir şey yapmasından korkmuştu ve onu heyecan içinde biraz uzaktan izlemişti. İki düşmanın dostça selamlaştıklarını görür görmez de onlara doğru sürdü atını. İlagin genç kızın karşısında kunduz derisi şapkasını daha da yukarı kaldırıp nazikçe gülümseyerek kontesin gerek avcılıktaki ustalığı gerek dillere destan güzelliğiyle tanrıça Diana'yı simgelediğini söyledi. İlagin Nikolay'dan avcısının suçunu unutturmak amacıyla oradan hemen 1,5 kilometre ileride bulunan ve yalnız kendisine ayrılmış olan tepeye kadar uzanmasını diledi. Orada dediğine göre pıtrak gibi tavşan vardı. Delikanlı bu öneriyi hoş karşıladı ve iki avcı takımı hep birlikte oraya doğru yola çıktılar. İlagin'in tepesine gitmek için tarlalardan geçmek gerekiyordu. Avcılar takımlara ayrılmışlardı. İki bey yan yana ilerliyordu. Bu arada amca, Rostov ve İlagin birbirlerine çaktırmamaya çalışarak gizliden gizliye birbirlerinin köpeklerine bakıyor ve köpeklerin arasında kendi köpeklerinden baskın çıkabilecekleri bulmaya çalışıyorlardı. Genç Rostov'u İlagin'in sürüsündeki biraz iri kıyım, safkan, daracık bedenli, ince yüzlü, patlak kara gözlü ve kızıl benekli bir dişi köpek güzelliğiyle gerçekten afallatmıştı. İlagin'in köpeklerinin koşuculuğunu zaten duymuştu ve güzel köpeği kendi Milka'sına rakip olarak görüyordu. O yıl alınan ürün konusunda İlagin'in başlatmış olduğu söyleşi sırasında Nikolay ona benekli dişi köpeği işaret ederek sözüm ona aldırmaz bir tavırla birdenbire sordu. ''Sizin bu dişi köpek de çok güzel. İyi koşar mı?'' İlagin çiftlik komşusundan almıştı o köpeği. Karşılığında da kendi canlarından tam 3 aileyi vermişti. Ve şimdi o da Erzas'ından aldırmaz bir tavırla söz ederek ''Bu mu?'' dedi. ''İyi köpektir, evet, avcıdır da.'' Ve hemen ardından ''Demek sizde harman pek iyi değil.'' diye devam etti önceki söyleşiye. ''Niçin acaba?'' Sonra da genç konta aynı kibarlıkla yanıt vermenin uygun düşeceğini tasarlayarak Nikolay'ın köpeklerini gözden geçirdi bir süre ve enliliğiyle hemen göze çarpan Milka'yı işaret etti. ''Sizin şu benekliniz de güzel bir hayvan.'' dedi. ''Yanılmıyorsam iyiye de benzer.'' Nikolay fena değildir evet koşmasını bilir diye yanıt verdi. Aynı anda hele şurada karşımıza iri bir tavşan çıksa da sana göstersem nasıl bir köpek olduğunu diye geçiriyordu aklından. Dayanamayıp köpek bakıcısına döndü ve avcılardan hangisi bir yere sinmiş bir tavşan izi bulursa ona bir ruble vereceğini söyledi. İlagin, başka avcılar nasıl oluyor da birbirlerinden hem avı hem de köpekleri kıskanıyorlar, doğrusu bir türlü anlamıyorum diye başlamıştı yeniden konuşmaya. Bakınız size kendi durumumu anlatayım kont. Beni kaygılandıran nedir bilir misiniz? Gezinti yapmak. Ama insan işte böyle bir toplulukla karşılaştı mı daha ne isteyebilir? Bunları söyler söylemez kunduz derisi şapkasını gene çıkarmıştı Natasha'nın önünde. Buna karşılık kaç post varmış, kaç av getirmişim, inanınız umurumda bile değil. Nikolay, alın benden de o kadar dedi. İlagin konuşmasına şöyle devam etti. Benim kendi köpeğim değil de bir başkasının köpeği avı yakalarsa bu işe güvenilir mi hiç? Ben yalnız avın kovalanmasını seyretmekten hoşlanırım. Öyle değil mi kont? Sonra bakınız ben şöyle düşünüyorum. Tam bu sırada duraklamış olan tazı sürücülerinden birisinin uzun uzun bağırdığı duyuldu. ''Atu! Tut onu tut!'' Ekini kaldırılmış bir tümseyin üzerinde duruyordu sürücü. Kamçısını kaldırıp heceleri gene uzata uzata ''Tut onu! Atu! Tut!'' diye bağırdı. Bu bağırış ve yukarıya doğru kaldırılmış kırbaç önünde yatan bir tazıya işaretti. İlagin herhalde izini buldu dedi aldırmaz bir tavırla. ''Gidip kovalayalım mı kont, ne dersiniz?'' Nikolay, Erza'ya ve amcanın kızıl tüylü Rugay'ına dikkatle baktı. Kendi köpekleriyle daha bir kez olsun yarıştırmamıştı bu iki rakibi. ''Evet gidelim'' dedi, ''vakit yitirmeyelim.'' Amca ve İlagin'le birlikte kovalanacak olan tavşanın bulunduğu tümseye doğru ilerlerken, ''Benim Milka'yı yarı yolda ekerlerse rezil olurum.'' diye düşünüyordu. İlagin tümsekteki avcıya ''İri mi hiç olmazsa?'' diye sordu. Ama gene de heyecanını gizleyememiş ve başını çevirip Erzas'ını ıslıkla çağırmaya koyulmuştu. Bu arada amcaya döndü. ''Aa siz miydiniz o?'' dedi. ''Mihail Nikoraniç.'' Amca atını asık yüzle sürüyordu. ''Ben aranıza nasıl girerim ki?'' diye homurdandı. ''Sizin köpekler temiz iş, marş marş.'' ''Her bir köpeğe karşılık olarak bir köy veriyorsunuz. Sizinkilerin her biri 1000 ruble eder. Sizinkiler kendi aralarında bir boy ölçüsün bakayım, ben de seyredeyim.'' Bunu söyler söylemezdi, ''Rugay!'' diye bağırdı. ''Nah nah, Rugayışka!'' O kızıl tüylü köpeğe bağladığı umudu ve beslediği sevgiyi elinde olmayarak açığa vurmuş oluyordu, bu sevgisine ele veren adını kullanarak. Natasha, iki yaşlı adamla ağabeyinin gizlemeye çalıştıkları heyecanı duyumsuyordu. Küçük tepenin üzerindeki avcı, beyler ona yaklaşırken kırbacını kaldırmış olarak bekliyordu hala. İyice ileride, neredeyse ufukta yürüyen av köpekleri, tavşanın bulunduğu yerden uzaklaşarak öbür yana dönüyorlardı. Bütün herkes ağır ve ciddi bir havaya bürünmüştü şimdi. Nikolay, izi görmüş olan avcıya 100 adım kadar yaklaşıp sordu. ''Hayvanın başı hangi yönde?'' Avcı yanıt vermeye hazırlanıyordu ki başına gelecek olanı sezen iri tavşan sabırsızlık içinde yerinden fırladı. Tasmaları üzerinde bulunan av köpekleri de onun ardından hızla koşmaya koyuldular. Sürüde olmayan tazılar da dört bir yandan koşup öbür av köpekleriyle birlikte tavşana doğru atılmıştı. Biraz önce ağır ağır ilerlerken avcılar ve köpek sürücüleri de bu arada dur diye bağırarak hayvanları birleştirmiş, sonra da atu çığlıklarıyla tazılara yön verip tarlanın üzerinde dört nala kalkmışlardı. Şimdi o biraz önceki sakin İlagin'de, Nikolay'da, Natasha ile amcada nereye ve nasıl gittiklerini bilmeden sanki uçuyorlardı. Yalnız köpekleri ve tavşanı görüyor ve kovalamanın bir tek saniyesini bile kaçırmaktan korkuyorlardı. Peşine düştükleri tavşan iri ve çevik bir hayvandı. Yerinden ok gibi fırlamıştı ama hemen kaçmamıştı. Kulaklarını oynatarak dört yönden yükselen bağırtı ve tepinmelere kulak vermişti ilkin. Köpeklerin iyice yakınına kadar sokulmalarına da göz yumup hiç telaşlanmadan sıçradı son kez. Sonra da kaçacağı yönü kestirip kulaklarını kısarak var gücüyle ileriye atıldı. Yattığı yer ekinleri biçilmiş bir tarlaydı ama daha henüz yeşermiş buğdaylar vardı önünde. Ve bunların üzerinden doğru koşmak son derece zordu. Hayvanın ayakları gömülüveriyordu. İzi bulmuş olan avcının tavşana daha yakın duran iki köpeği çevik davranıp avın peşine düştüler. Ama onlarla av arasında daha epey ara varken İlagin'in kırmızı benekli erzası fırladı arkalarından. Bir köpek boyu kadar yaklaştı hayvana. Hızını gittikçe arttırarak avın kuyruğunu hedef alıp atıldı. Onu yakaladığını sanmış ama yanıldığından tepe taklak yuvarlanmıştı. Tavşan artık karnını yere yapıştırırcasına koşmaya koyulmuştu. Erzan'ın hemen ardından sarısı geniş, siyah benekli Milka da fırlamış ve ava büyük bir hızla yaklaşmıştı. Nitekim o anda Nikolay'ın utku çığlığını andıran sesi yükseldi. ''Miluşka yavrucuğum, hadi göreyim seni.'' Milka gerçekten de hayvanı yakalamak üzereydi. Ona yetişmişti. Ne var ki o hızla avın yanından geçip gitti birden. Ve geride kalan tavşanın ardına gene İlagin'in erzası düştü. Çok geçmeden de yetişti ona. Neredeyse tavşanın kuyruğuna yapışmıştı ama bu sefer yanılmaktan korkuyormuş da hayvanın arka ayağını yakalamak için aralarındaki uzaklığı ölçüyormuş gibi bir duraksaması vardı. Bu arada İlagin'in neredeyse ağlamaklı sesi duyuldu. ''Erzacım, hadi aslanım benim.'' İlagin kendi sesini tanıyamaz haldeydi. Ama Erza onun yalvarışlarına kesinlikle kulak asmıyordu. O durmadan koşuyordu. Ve tam yakalayacakken tavşan yukarı fırladı. Otlar ve yeşermiş buğdaylarla kaplı tarlalarla ekinleri biçilmiş tarlalar arasındaki sınıra yöneldi. Erza ile Milka da tıpkı oka koşulmuş iki at gibi hayvanın ardına yeniden düşmüştü. Tavşana tarla sınırında koşmak daha kolay geliyordu. Orada köpekler ona öyle çabuk yaklaşamıyordu. Bütün bunlar olup biterken yeni bir ses dalgalandı havada. ''Rugay, Rugayuşka, tertemiz iş, marş!'' Ve amcanın kızıl tüylü kambur köpeği Rugay şöyle bir gerinip belini çukurlaştırarak önünde koşan iki köpeğe yetişti ilkin. Sonra da onları geçip canını dişine takarak atıldı var gücüyle ve tavşanı yeşermiş topraklara sürdü.